Ayrım 32.
Dükle düşes ve bu serüvenin kokusunu almış olanlar bütün bunlara gülmekten katılıyor, Kontes Trifaldi'nin zekasına ve rol kabiliyetine hayran oluyorlardı. Kontes tekrar yerine oturduktan sonra dedi ki: Büyük Serendip'le Güney Denizi arasına düşen Komorin burnunun iki fersah ötesindeki meşhur Kandaya krallığının kraliçesi Donya Maguncia, efendisi ve senyörü Kral Archipiela ölünce dul kalmış, kızları Prenses Antonomasia tahtın varisi olmuştu. Prenses Antonomasia benim himayem ve eğitimim altında büyüdü ve yetişti. Ben annesinin en kıdemli ve en soylu nedimesiydim. Günler birbirini takip etti ve Prenses Antonomasia 14 yaşına geldi. O kadar mükemmel bir güzelliğe sahipti ki tabiatın bu güzelliği arttırması mümkün değildi. Zekası da yabana atılır cinsten değildi doğrusu. Güzel olduğu kadar akıllıydı da. Güzelliği ise dünyada birinciydi. Kıskanç Fata ve zalim Parkalar canını almadılarsa hala da öyle. Ama böyle bir şey olmuş olamaz. Çünkü Tanrı yeryüzünde böyle bir kötülüğe, dünyanın en güzel asmasının korukken koparılmasına izin veremez. Benim kaba dilimde ifadesini bulamayan bu güzelliğe, hem yerli hem yabancı sayısız prens aşık oldu. Bunlardan biri sarayda bulunan ve mevki sahibi olmayan bir şövalyeydi. Gençliğine, cazibesine, çok sayıdaki beceri ve yeteneğine, zekasının keskinliğine ve parlaklığına güvenerek hayallerini bu güzellik doruğuna yöneltmeye cesaret etmişti. Zat-ı alilerinize izin verirseniz şunu söylemek isterim ki, konuşturur gibi gitar çalardı, ayrıca şair ve müthiş bir dansçıydı ve öyle bir kuş kafesleri yapardı ki sırf kafes yaparak icap ederse hayatını kazanabilirdi. Bütün bu meziyet ve yetenekler değil kırılgan bir genç kızı bir dağı devirmeye yeter. Ne var ki onun bütün cazibesi, kibarlığı, beceri ve yetenekleri arsız haydut önce beni fethetme kurnazlığını göstermese benim yavrumun sağlam kalesini ele geçirmeye yetmezdi. Fesat kalpsiz serseri önce benim gönlümü kazanıp rüşvetle irademi satın alarak koruduğum kalenin anahtarlarını kötü bir muhafız gibi kendisine teslim etmem için uğraştı. Sonuçta bana verdiği çeşitli küçük mücevherler takılarla pohpohlayarak irademe hakim oldu. Beni en çok etkileyen, dize getiren, bir gece onun bulunduğu ara sokağa bakan bir kafesli pencerenin ardından dinlediğim şarkısı oldu. Yanlış hatırlamıyorsam sözleri şöyleydi: Tatlı bir düşmanım var benim, yaralayan bir dert verdi ruhuma. Ne kadar çok acı çeksem de susarım, belli edemem ben ona. Mısralar bana birer inci, sesi ise şurup gibi gelmişti. O günden beri de bu ve buna benzer mısralar yüzünden başıma gelen felaketi gördükçe, şairlerin dirlik düzenlik olan devletlerden Platon'un nasihat ettiği gibi sürülmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından kösnül olanların. Çünkü onlar Mantova Markisi gibi çocukları, kadınları eğlendirip ağlatan mısralar değil, insanın ruhunu yumuşak dikenler gibi delip geçen, yıldırım gibi giysisini yırtmadan ruhunu yaralayan zekice mısralar yazıyorlar. Bir başka seferinde de şu şarkıyı söylemişti: Gel ölüm, ama gizlice gel yanıma. O kadar çok istiyorum ki ölmeyi, sevinip dönmeyeyim hayata. Ve buna benzer şarkı olarak dinleyince insanı büyüleyen, yazılı olarak da hayran bırakan daha birçok küçük aşk şiiri. Peki ya o zamanlar Kandaya'da revaçta olan halk şarkılarını yazacak kadar alçalanlara ne demeli? O şarkılar ruhları yerinden hoplatır, kahkahalar kopartır, bedenleri huzursuz eder, kısacası bütün duyuları cıva gibi harekete geçirirdi. İşte bu yüzden diyorum ki saygıdeğer efendilerim, bu tür şairlerin haklı olarak Kertenkele Adaları'na sürülmesi gerekirdi. Dipnot: Kertenkele Adaları, ıssız hayali adalar. Ama suç onlarda değil, onları öven sersemlerle, onlara inanan ahmaklarda. Ben gerektiği gibi iyi bir Nedim'i olsaydım, onun bayat ifadelerinden etkilenmez, ölerek yaşıyorum, buzda yanıyorum, ateşte titriyorum, umutsuz bekliyorum, gidiyor, kalıyorum dediğinde ve buna benzer birçok imkansız şeye inanmazdım. Ya bu şairlerin Arabistan'ın anka kuşunu, Ariadne'nin tacını, güneşin atlarını, Güney Denizi'nin incilerini, Etar'ın altınını, Pankaya'nın balsamını vaat etmelerine ne demeli? İşte kalemlerini en rahat oynattıkları konu budur. Çünkü asla yerine getirmeyi düşünmedikleri, getiremeyecekleri bir vaatte bulunmaları kolaydır. Fakat ben konuyu nereye saptırıyorum? Vah benim kara bahtıma! Benimki nasıl bir delilik, nasıl bir şuursuzluk ki benim kusurlarım hakkında söylenecek onca şey varken başkalarının kusurlarını anlatıyorum. Tekrar vah diyorum kötü talihime. Beni şiirler değil kendi saflığım dize getirdi. Müzik değil kendi hafifliğim yumuşattı. Don Clavijo'nun, yani anlattığım şövalyenin yolunu açan, önündeki engelleri kaldıran benim cehaletim, benim basiretsizliğimdi. Ve böylece benim aracılığımla Don Clavijo bir değil birçok kez gerçek kocası sıfatıyla kendisi değil benim tarafımdan aldatılan Antonomasia'nın odasına girebildi. Çünkü her ne kadar günahkar olsam da kocası olmadan kızın pabucunun tabanına dokunmasına izin vermezdim. Yo, hayır, katiyen olmaz. Benim aracılık ettiğim bu tür her olayda önce evlilik olması şarttır. Bu olayda bir tek sorun vardı. O da mevki sahibi olmayan Don Clavijo ile, dediğim gibi, tahtın varisi olan Prenses Antonomasia arasındaki eşitsizlikti. Bu karışık hadise bir süre boyunca benim akıllıca önlemlerim sayesinde gizli tutuldu. Fakat sonra Antonomasia'nın karnındaki şişkinliğin bu sırrı hızla ortaya çıkarmakta olduğunu fark ettim. Bu korkuyla üçümüz kafa kafaya verdik ve kötü haber ortaya çıkmadan önce Don Clavijo'nun naibin huzurunda Antonomasia'yı istemesini kararlaştırdık. Bu isteğine dayanak olarak prensesin kendisiyle evlenmeye söz verdiğini belirttiği, benim dehamla kaleme alınmış öyle sağlam bir belge hazırladık ki yerinden sarsmaya Samson'un bile gücü yetmezdi. Tasarıyı uygulamaya koyduk. Naip belgeyi gördü. Hanımefendinin ifadesini aldı. Prenses her şeyi açık seçik anlattı. Ve bunun üzerine naip prensesin gayet şerefli bir mahkeme görevlisinin evine yerleştirilmesini emretti. Sancho söze girip dedi ki, Kandaya'da da mahkeme görevlileri, şairler ve halk şarkıları varmış madem, demek ki bütün dünya aynı. Yalnız lütfen biraz acele ediniz Senyora Trifaldi, geç oldu. Bu uzun hikayenin sonunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Pekala dedi Kontes. 39. Bölüm. Kontes Trifaldi harikulade unutulmaz hikayesine devam eder. Sancho'nun her sözü düşesin ne kadar hoşuna gidiyorsa Don Quixote'yi de o kadar çileden çıkarıyordu. Don Quixote Sancho'ya susmasını emretti. Elemli Nedim'e de hikayesine devam etti. Nihayet birçok soru ve cevaptan sonra prenses ilk ifadesini hiç değiştirmeden ısrarla diretince, naip Don Clavijo'nun lehine hüküm verip prensesi meşru karısı sıfatıyla kendisine teslim etti. Prenses Antonomasia'nın annesi kraliçe Donya Maguncia buna o kadar öfkelendi ki 3 gün sonra gömdük kendisini. Ölmüştü herhalde dedi Sancho. Pek tabii diye cevap verdi Trifaldin. Kandaya'da canlılar değil ölüler gömülür. Saygıdeğer silahtar dedi Sancho. Bayılan bir kimsenin ölü zannedilerek gömüldüğü olmuştur. Bana öyle geliyor ki kraliçe Magunsia ölmek değil bayılmak durumundaydı. Hayatta olduktan sonra çok şeyin çaresi bulunur. Üstelik prensesin yaptığı da bu kadar üzülmeyi gerektirecek kadar büyük bir çılgınlık değil. Prenses pajlarından biriyle veya evdeki diğer hizmetkarlardan biriyle evlenmiş olsaydı, ki duyduğuma göre bunu yapan prensesler olmuş, o zaman tamiri mümkün olmayan bir hata işlemiş olurdu. Ama bize anlatıldığı kadar kibar ve akıllı bir şövalye ile evlenmesi doğruya doğru sersemlik olsa da sanıldığı kadar büyük bir şuursuzluk sayılmaz. Hazır bulunan, gerekirse bana tanıklık edecek olan efendimin kurallarına göre tahsil görmüş kimseler nasıl psikopos olursa şövalyeler, özellikle gezgin şövalyeler de kral veya imparator olabilir. Haklısın Sancho, dedi Don Quixote. Bir gezgin şövalye iki damla talihi varsa eğer, dünyanın en büyük senyörü olmak için her türlü özelliğe sahiptir. Neyse, elemli hanımefendi hikayesine devam etsin. Bana öyle geliyor ki şimdiye kadar tatlı olan hikayenin acı bölümü var henüz anlatacağı. Hem de nasıl acı bir bölümü var, diye cevap verdi Kontes. Öyle acı ki onunla kıyaslandığında Ebu Cehil karpuzu tatlı, zakkum lezzetlidir. Kraliçe dediğim gibi bayılmayıp öldü ve kendisini gömdük. Üzerini toprakla yeni örtmüş, son vedamızı etmiştik ki Quis talia fando temperet a lacrimis. Dipnot: kim tutabilir gözyaşlarını bunu duyunca? Kraliçenin mezarının üstünde dev Malambruno tahta bir ata binmiş olarak peydahlandı. Magunsia'nın kuzeni olan bu dev, zalim olduğu gibi büyücüydü de. İlmini kullandı ve kuzeninin intikamı, Don Clavijo'nun cüretinin cezası ve Antonomasia'nın aşırılığının karşılığı olarak ikisini mezarın üzerinde büyüledi. Kızı tunçtan bir maymuna dönüştürdü, oğlanı da bilinmeyen bir madenden korkunç bir timsaha. İkisinin arasında da yine madenden bir kitabe yükselmekte. Üzerinde Süryanice bir yazı var. Kandaya lisanına, daha sonra da İspanyolcaya çevrilen yazı şöyle diyor: Yiğit Lamançalı benimle teke tek dövüşmeye gelinceye kadar bu iki cüretkar aşık eski hallerine dönemeyecektir. Bu görülmemiş serüveni talih sadece ve sadece onun yüce cesaretine ayırmıştır. Malambruno büyüyü tamamladıktan sonra geniş, devasa bir palayı kınından çıkardı ve beni saçlarımdan yakalayarak boğazımı deşecek, kellemi uçuracakmış gibi yaptı. Allak bullak oldum. Sesim boğazımda düğümlendi. Müthiş korktum. Her şeye rağmen bütün gücümü topladım ve titreyen acıklı bir sesle öyle şeyler söyledim ve o kadar çok konuştum ki bu sert cezadan vazgeçti. Ardından saraydaki bütün nedimeleri, yani burada hazır bulunan hanımları çağırtıp karşısına topladı. Suçumuzu abartarak anlattıktan, nedimelerin mizacıyla kötü huyları ve daha da beter entrikaları ile ilgili iftiralarda bulunduktan ve sadece bana ait olan suçu hepimize yükledikten sonra bize ölüm cezası değil, ağır sefil bir ölüme sebep olacak uzun süreli cezalar vermek istediğini söyledi. Bu sözlerini bitirdiği anda hepimiz yüzlerimizdeki gözeneklerin açıldığını hissettik. Sanki bütün yüzümüze iğneler batıyor gibiydi. Hemen ellerimizi yüzümüze götürdük ve şimdi göreceğiniz durumda bulduk kendimizi. Bunun üzerine elemli Nedime ve diğer Nedimeler yüzlerini örten peçeleri kaldırıp çehrelerini açığa çıkardılar. Hepsi sakallarla kaplıydı. Kimi sarı, kimi siyah, kimi beyaz, kimi de kızıl. Bu görüntü karşısında dük ve düşes büyülenmiş, Don Quixote ile Sancho dehşete düşmüş, bütün hazır bulunanlar da afallamış gibiydi. Kontes Trifaldi sözlerine devam etti. İşte Malambruno denen o kötü niyetli alçak bizi bu şekilde cezalandırdı. Yumuşacık yüzlerimizi bu sert kıllarla kapladı. Keşke o dev balasıyla kafalarımızı kesseydi de yüzümüzün ışığını bu yapağlarla karartmasaydı. Bir düşünün saygıdeğer efendilerim. Şimdi söyleyeceklerimi iki gözüm iki çeşme söylemem gerekirdi. Ama derdimizi düşünmekten, şu ana kadar deryalar dolusu gözyaşı akıtmaktan, gözlerimiz saman çöpü gibi kupkuru kaldı. Bu yüzden ağlamadan söyleyeceğim. Diyeceğim şu ki, sakallı bir Nedime nereye gidebilir? Hangi baba, hangi anne ona acır? Kim yardım eder ona? Teni pürüzsüzken, yüzü bin türlü ilaçla, losyonla işkence görürken bile onu seven zor bulunduğuna göre, suratı bir orman olarak ortaya çıkınca ne yapar? Ah benim kader arkadaşım Nedimeler, bizim doğduğumuz an ne lanetli bir anmış. Bu sözleri söyledikten sonra bayılma emareleri gösterdi. 40. Bölüm. Bu serüvenle ve unutulmaz hikaye ile ilişkili, bağlantılı şeylere dair. Doğrusunu söylemek gerekirse buna benzer hikayelerden hoşlanan herkesin, hikayenin ilk yazarına Seyit Hamid'e, hikayeyi bütün teferruatıyla anlatmaya özen gösterdiği, açık seçik belirtmediği tek ayrıntı bırakmadığı için müteşekkir olması gerekir. Yazar düşünceleri tasvir etmiş, hayalleri açığa çıkarmış, dile getirilmeyen soruları cevaplandırmış, şüpheleri ortadan kaldırmış, tartışmaları sonuçlandırmış, en titiz gözlerin üzerinde durabileceği minnacık ayrıntıları açıklığa kavuşturmuştur. Ey olağanüstü yazar! Ey talihli Don Quixote! Ey meşhur Dulcinea! Ey sevimli Sancho Panza! Hepiniz birlikte ve ayrı ayrı sonsuz çağlar boyunca yaşayın, insanları daima memnun edin, eğlendirin. Hikayede anlatıldığına göre Sancho, elemli Nedime'nin bayıldığını görür görmez dedi ki, namuslu bir adam olarak atalarım olan bütün panzaların ruhu üzerine yemin ederim, bunun gibi bir serüveni daha önce ne gördüm ne duydum, ne efendim anlattı ne de onun hayalinden geçti. Senin gibi büyücüyü devi şeytanlar götürsün Malambruno. Lanet okumak istemiyorum. Bu günahkarlara sakal kondurmaktan başka verecek ceza bulamadın mı? Sakal konduracağına burunlarının yarısını kesip koparsan genizden konuşurlardı ama onlar için daha iyi olmaz mıydı? Bahse girerim sakallarını tıraş ettirecek paraları bile yoktur. Gerçekten de öyle efendim diye cevap verdi 12 Nedime'den biri. Tıraş olacak paramız yok. Bu yüzden bazılarımız tasarruf olsun diye şöyle bir çare bulduk. Yapışkan şeritler kullanıyoruz. Yüzümüze bunları yapıştırıp birden çekince tenimiz taştan havanın dibi gibi pürüzsüz oluyor. Kandaya'da evden eve dolaşıp kadınların tüylerini kaşlarını alan, kadınların kullandığı çeşitli karışımları hazırlayan kadınlar vardır. Ama biz kraliçenin nedimeleri olarak onları asla eve almadık. Çünkü bu kadınların çoğu kendileri artık taraf olamadıklarından aracı olmuşlardır. Senyor Don Quixote bizi bu dertten kurtarmadığı takdirde bizi mezara sakallı götürecekler. Ben sizin derdinize çare bulamazsam kendi sakalımı Magripliler ülkesinde yolarım dedi Don Quixote. Dipnot: Magriplilerin birçoğu tıraş olmayı hamallara ve serserilere yakıştırdıklarından sakal uzatırlardı. Bu sırada Kontes Trifaldi ayıldı ve dedi ki, yiğit şövalye, vaadiniz baygın haldeyken kulaklarımda çınladı. Ayılmamı kendime gelmemi sağladı. Size tekrar yalvarıyorum. Yenilmez gezgin, baş eğmez şövalye, bu cömert vaadinizi gerçekleştirin. Elimden geleni yapacağım diye cevap verdi Don Quixote. Ne yapmam gerektiğini söyleyin hanımefendi, emrinize amadeyim. Kandaya Krallığı buradan, karadan gidilirse 3 aşağı 5 yukarı 5000 fersah mesafededir dedi elemli Nedime. Ama havadan düz gidilirse 3227 fersah uzaktadır. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Malambruno bana bizi kurtaracak olan şövalyeyi talih karşıma çıkardığında, kendisine kiralık atlardan çok daha üstün, çok daha iyi huylu bir at göndereceğini söyledi. Yiğit Pierre, güzel Magalona'yı kaçırdığında bindikleri tahta atın da kendisini. Bu at, alnındaki gem vazifesi gören küçük bir takozla idare edilir. Havada öyle bir hızla uçar ki, gören şeytanlar götürüyor zanneder. O atı Bilge Merlin'in yaptığı söylenir. Yaptığı atı arkadaşı Pierre'e ödünç vermiş. O da atla müthiş yolculuklar yapmış. Daha önce de dediğim gibi güzel Magalona'yı kaçırıp terkisinde havada uçurarak götürmüş. Yerden onları seyreden herkesin ağzı açık kalmış. Merlin atı sadece sevdiği kişilere veya karşılığında çok büyük bir bedel ödeyenlere ödünç veriyormuş. Bilindiği kadarıyla Yiğit Pierre'den sonra bugüne kadar bir başkası da binmemiş bu ata. Malambruno ilmi sayesinde atı ele geçirdi. Zaman zaman dünyanın çeşitli yerlerine yaptığı yolculuklarda kullanıyor. Bugün burada, yarın Fransa'da, ertesi gün Potosi'de. İşin ilginç tarafı bu at ne yer ne uyur ne de nal eskitir. Kanatları olmadığı halde havada öyle rahvan koşar ki sırtında taşıdığı kişinin elinde bir bardak su olsa tek damlası dökülmez. Öyle sarsmadan kayarak yol alır. Bu yüzden de güzel Magalona ona binmeyi çok severmiş. Sancho bunun üzerine dedi ki, sarsmadan kayarak yol almada benim Karakaca'nın üstüne yoktur. Evet, havada gitmez ama karada dünyanın bütün rahvan atlarıyla yarıştırabilirim kendisini. Herkes güldü. Elemli Nedime sözlerine devam etti. İşte bu at, Malambruno bizim bu dertten kurtulmamıza razı olduğu takdirde, akşam olduktan en fazla yarım saat sonra karşımızda olacak. Çünkü kendisi bana aradığım şövalyeyi bulduğumda, bunun işareti olarak şövalyenin bulunduğu yere büyük bir süratle atı göndereceğini söyledi. ''Bu ata kaç kişi binebiliyor?'' diye sordu Sancho. Elemli Nedime cevap verdi. ''İki kişi. Biri eğere, öteki terkisine. Genellikle kaçırılan bir genç kız yoksa eğer, bu iki kişi şövalye ve silahtarı oluyor.'' ''Bir şeyi merak ediyorum Elemli hanımefendi,'' dedi Sancho. ''Bu atın adı ne acaba?'' ''Adı'' dedi Elemli Nedime. ''Bellerofontes'in atı gibi Pegasos değil. Büyük İskender'inki gibi Bukefalus da değil. Çılgın Orlando'nun atı gibi Briodoro da değil. Renaud de Montauban'ın atı gibi Bayard'tı. Ne Ruggiero'nunki gibi Frontino, ne de Güneş'in atları gibi Botis veya Peiritos. Son Got kralı bahtsız Rodrigo'nun hayatını ve krallığını kaybettiği savaşa girerken bindiği at gibi Aurelia da değil. Bahse girerim dedi Sancho. Bu kadar meşhur atların ünlü adlarını koymadıklarına göre, efendimin adı geçen atların hepsinden üstün olan atı Rosinante'nin de adını vermemişlerdir kendisine.